Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Mehr 1400, Hicri Kameri 5 Rabiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 12 Ekim 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Hafızı Anma Günü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Güney Afrika bölgesel ve uluslararası işbirliğine vurgu yaptılar. İran ve Suudi Arabistan arasında konsoloslukların yeniden açılmasına ilişkin ön anlaşma sağlandığı bildirildi. İran, helikopter ve İHA üretim alanında kendine yeterli hale geldi. Celalzade, Avrupalıların İran karşısındaki taahhütlerini çiğnemesini eleştirdi. Türkiye'de dolar 9 lirayı aşarak rekor kırdı. Şam yönetimi Golan sonsuza kadar Suriye'ye ait dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan'a yardım etmesek tüm dünya bedel öder dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Afrika Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pandru yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası alanda işbirliği konularını masaya yatırdılar. Görüşmede Tahran'da 10. Siyasi Komite toplantısının Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Dışişleri Bakanların Başkanlığında 15. Ortak Komisyon toplantısı, İran Cumhurbaşkanı'nın Güney Afrika ziyareti ve diğer konular gündeme geldi. Bayan Pandro, görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin önemine vurgu yaptı ve İran Cumhurbaşkanı ülkesine yapacağı ziyarete ve ortak komisyon toplantılarının ülkesinde düzenlenmesinin önemine değindi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian da iki ülke ilişkilerinin ticari ve ekonomik alanlarda gelişmesine vurgu yaptı.
Suudi Arabistan'da yabancı bir diplomat, Associated Press Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamada İran ve Arabistan'ın konsoloslukları karşılıklı olarak yeniden açmak için anlaşmaya vardığını söyledi. Associated Press Haber Ajansı'na konuşan söz konusu diplomat, ilişkilerin normalleşmesine ilişkin duyurunun önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum dedi. Suudi merkezli kaynak iki tarafın son tur müzakereler sırasında iki ülke arasındaki gerilimi ve bölgedeki bir türlü vekalet savaşını azaltmak için bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Kaynak, iki tarafın önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi muhtemel yeni bir müzakere turunda nihai ayrıntılar üzerinde anlaşmaya büyük ihtimalle sahip olduğunda sözlerini ekledi. Suudi El-Ahbari televizyon kanalı geçen hafta iki ülke arasında bölgede istikrarı sağlayacak doğrudan ve samimi görüşmeler olduğunu bildirmişti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da birkaç ay önce Riyad'ın Tahran ile özel ve iyi bir ilişki istediğini açıklamıştı. İran ve Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler 5 yıl önce Suudi Arabistan'ın Şii alimi ve Şii Müslümanların lideri Ayetullah Şeyh Nimr'i idam etmesinin ardından kopmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı İran'ın helikopter ve karmaşık drone sistemlerinin üretim alanında kendine yeterli olduğunu diyordu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu halkla ilişkilerine göre Tuğ General Ki Ömer Saydari dün bir askeri etkinlikte yaptığı konuşmada İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin gücünün doruğunda ve savunma alanında tam hazırlıkta olduğunu belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki en büyük helikopter filosuna sahiptir. Bugün helikopterlerimiz gece görüşlü kamera ve noktadan noktaya atışa hazır füzelerle donatılmıştır. İHA alanında da önemli başarılara imza attık ve bu alanda kendimizi yeterli hale geldik. Tuğ General Haydari ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ordusunda savunma ve güvenlik otoritesinin zincirlerini oluşturan çeşitli şubeler bulunmaktadır. Ve bu çelik irade sınırlar dahil ülkenin farklı yerlerinde bulunarak güvenlik alanında çeşitli ürünleri üretmiş ve savunma sanayine kazandırmıştır.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı başta İsviçre olmak üzere Avrupa ülkelerinin Amerikan yaptırım siyasetlerinden bağımsız olması gereğine vurgu yaparak Avrupalıların İran'a karşı taahhütlerini yerine getirmediklerini söyledi. Celal Zaze dün İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andras Eybe ile yaptığı görüşmede başta İsviçre olmak üzere Avrupa ülkelerinin Amerikan yaptırım siyasetlerine karşı bağımsızlığını İran'la iktisadi ilişkileri geliştirmek için bir gereklilik olarak değerlendirdi ve şöyle dedi. Bugün dünya güçlü ülkelerin çifte standartına maruz kalıyor ve Amerika'nın İran'a yönelik baskıcı yaptırımları bu mantıksız ve yanlış siyasetlerin sonucudur. Celalzade ayrıca şöyle dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini teyit eden çeşitli raporlarda vurgu yaptı ancak zorlayıcı güçler bu raporları görmezden gelerek nükleer savaş başlıklarına sahip Siyonist rejim İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Celalzade açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çeşitli raporlarda İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini defalarca teyit etti. Ancak zorlayıcı güçler nükleer savaş başlıklarına sahip Siyonist rejimi bu raporları görmezden gelerek desteklemeye devam ediyor. İranlı yetkili Afgan mülteciler başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkinde şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti 40 yıldır Afgan mültecilere ev sahipliği yapıyor. Bu alanda çalışan uluslararası kuruluşların insani yardım konusunda kararlı olmaları gerekiyor. Görüşmede İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andras Eybe de İran İslam Cumhuriyeti'ne Afgan mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti ve İran'daki mültecilere insani muamele ve uygun yaşam koşullarının sağlanması takdire şayandır ve İsviçre insani yardımları yapmak için daha da aktif olmaya önem verecek ve korumacı siyasetlerin bütçesini arttırmaya çalışacak dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ta başarılı şekilde düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı Irak devleti, milleti ve seçilen milletvekillerini kutladı. Hatipzade, Irak halkının tüm seçilmiş temsilcilerinin rızası ve desteğiyle yeni bir hükümetin kurulmasını görmeyi umuyoruz, dedi. Said Hatipzade, İran'ın geçmişte olduğu gibi Irak'ın da desteğiyle iki ülkenin kapsamlı büyüme ve kalkınma yolunda ortak işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Irak genelinde 10 Ekim Pazar günü erken parlamento seçimleri yapıldı. Irak'tan gelen sonuçlar seçimleri din alimi Muqteda es-Sadr'a bağlı Sadr grubunun ilk sırada olduğunu ortaya koydu. Muqteda es-Sadr'a bağlı grubun 329 sandalyeli mecliste en az 70 sandalye kazandığı belirtildi. Reuters'in haberine göre yerel hükümet görevlilerince doğrulanan ilk sonuçlar Sadr grubunun 70'ten fazla milletvekili çıkardığını ortaya koydu. Seçim komisyonu seçmenlerin sadece %41'inin oy kullandığını açıkladı. Bu oran 2018'deki seçimlerde kaydedilen %44,5'lik katılım oranının da gerisinde kaldı. Siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Irak'ta Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin ardından Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi liderliğindeki Bakanlar Kurulu Temmuz 2020'de erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ta normal takvime göre seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kağani'nin Irak'ı ziyaretiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. İreç Mescidi, dün Twitter sayfasından paylaştığı mesaja şunları yazdı. General Kağani son zamanlarda Bağdat ve Irak'a gitmedi ve sosyal paylaşım sitelerinde bazı medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen konu kesinlikle doğru değil ve yalandır. Son birkaç saatte bazı medya kuruluşları General İsmail Kağani'nin Irak parlamento seçimlerinden sadece 24 saat sonra Bağdat'ı ziyaret ettiğine dair iddialara yer vermişlerdi. Birçok medya kuruluşu ve sosyal paylaşım siteleri dün öğleden sonra General Kağani'nin Irak parlamento seçimlerini ve ön sonuçlarına tepki olarak Bağdat'a gittiğini ileri sürdüler.
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre mecliste 73 sandalye elde eden Sadr grubu birinci parti oldu. Taraftarlarını kutlama yapmaya çağıran Sadr hareket lideri Muqteda el-Sadr, bundan sonra halk terörsüz ve yolsuzluk olmadan yaşayacak dedi. Irak'ta nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre Muqteda el-Sadr'a bağlı Sadr grubu 329 sandalyeli meclise 73 vekil gönderdi. Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeli eski meclis başkanı Muhammed Halbusi'nin liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 milletvekili 3. sırada yer aldı. Kürdistan Demokrat Partisi 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği 15 vekil gönderdi. Ülkede 2003 yılından bu yana 5.sü yapılan seçimlerin %41 ile en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.
Ve Türkiye'deyiz. Dolar haftaya 8.95 liradan başladı. Cari açık verisinin ardından sabah saatlerinde 8.92'ye geriledi. Dün piyasanın kapanış saatinde 8.96 lira civarında olan dolar TL kapanışının ardından ise 9.01 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Türk lirası ekonomik olarak zorluk yaşayan ülkelerin para birimlerine karşı da değer kaybetmeye başladı. 9 TL eşiğine ulaşan dolar ve 10.40 TL'ye yükselen euronun akabinde TL'nin en çok değer kaybettiği para birimi Rus rublesi oldu. Türkiye'de ekonomik alanda istikrarsızlık devam ediyor. Bir yandan döviz kurları, diğer yandan enflasyon oranları ülkenin ekonomisini alt üst etmeye devam ederken yeni koronavirüs salgını sonrası belirsizlik sürüyor. Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve bu artışların enflasyona etkisine yönelik yarattığı endişelerle geçen hafta gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Bu durum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan soğuduğunu iddia eden Reuters haberiyle birleşince dolar TL'de 8.99 ile rekor kırdı. Ardından bu haber yalanlandı.
Güvenilir kaynaklar Türk İstihbarat Servisi'nin El-Kaide terör grubunun bazı üyelerine vatandaşlık verdiğini söyledi. El Alem'e göre söz konusu kaynaklar Türkiye istihbaratının yakın zamanda El-Kaide'nin Suriye koluyla bağlantılı 150'den fazla Suriyeli teröriste vatandaşlık verme sürecini başlattığını ve bu sürecin birkaç aşamada uygulanacağını bildirdi. Kaynaklara göre önümüzdeki aşamalarda Suriyeli olmayan teröristlere de Türk vatandaşlığı verilecek. Kaynaklar Türk istihbaratının bazıları Birleşmiş Milletler terör listesinde yer alan tehlikeli teröristleri Afganistan ve Libya'ya intikal ettiğini, Türkiye'nin İdlib'de Nusra cephesi ve müttefik gruplarını dağıtmak için ilk adımları attığı düşünülüyor. Türk İstihbarat Servisi daha önce Ecnad-ı El-Şam'ın başkanı Ebu Hamza'ya Türk vatandaşlığı vermişti ve adı Türk kimlik kartında Minar El-Şam'ı yer alıyor.
Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin dünyanın her yerinden teröristleri kendine çekerek ve Suriye'yi yok etmeye çalışarak sömürgeci emellerini açıkça sürdürdüğünü söyledi. Sana Haber Ajansı'na göre Faysal El-Miktat, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye gibi bazı ülkeler terörizme karşı uluslararası koalisyon himayesinde Suriye ve bölgede jeopolitik planlarını sürdürmeye devam ediyor dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Miktat Türkiye'yi Kuzeydoğu Suriye sakinlerine su tedarikini kesmekle eleştirdi ve şöyle dedi. Suriye, Amerika, Türkiye ve Siyonist İsrail'in çeşitli işgal ve saldırganlık örneklerine karşı sağlam durmaya devam edecek ve işgal altındaki topraklarını geri alacak ve de terörle de mücadeleye devam edecek. Türkiye askeri birlikleri Kürt silahlı militanların saldırı tehditlerini önlemek bahanesiyle Suriye'nin kuzeyine girerken Suriye'nin bazı bölgelerinde sultasına geçirmiş durumda.
Suriye Dışişleri Bakanlığı terörist İsrail'in işgalindeki Golan Tepelerinin sonsuza kadar Suriye'ye ait olduğunu belirterek er ya da geç bu toprakların Suriye'ye döneceğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı terörist İsrail Başbakanı'nın Golan'daki Siyonist yerleşimcilerin sayısındaki artışa ilişkin açıklamaları sert bir dille kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi bir kaynak dün Sana'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu açıklamalar gaspçı Siyonist varlığın saldırgan yayılmacı doğasını ve Suriye Golan'ın işgal edilen toprak olarak yasal statüsüne ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarını açıkça ihlal etmiştir. Söz konusu kaynak bu tür saldırgan açıklamaların ve politikaların Golan'ın Arap ve Suriye'de olduğu ve öyle kalacağı ebedi gerçeği değiştiremeyeceğini kısa veya uzun vadede kaçınılmaz olarak ana vatana döneceğini ve İsrail işgal otoritelerinin aldığı tüm tedbirlerin hükümsüz, batıl ve yasal bir etkisi olmadığını söyledi.
Yunanistan-Türkiye ordusunun askeri hareketliliği ve yasa dışı göç bahanesiyle ülke sınırına çok sayıda asker konuşlandırdığını ve silahlı kuvvetlerinin de hazır olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Yunan hükümeti pazartesi günü Türkiye sınırını güçlendirmek için 250 asker gönderdi. Ankara ile Atina arasındaki askeri gerginliğin tırmanmasıyla aynı zamanda Amerikan savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri ile Yunanistan arasında düzenlenen ve Türkiye'nin de endişelerini dile getirdiği bir hava tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa kentindeki bir hava üssüne indi. Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de, havalimanında, enerjide, Ege adalarında ve Kıbrıs'ta birçok ihtilafları bulunuyor.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri dün gece yaptığı açıklamada Lübnan parlamento seçimlerinin zamanında yapılması gerektiğini vurgulayarak artık Lübnan'da grup ve partilerin parlamento seçimlerini ertelemek istediklerine dair bir işaret yok dedi. İrna'ya göre Seyit Hasan Nasrullah konuşmasının başında seçim konusuna değindi ve yurt dışında adaylık veya seçim kampanyası ve özellikle Hizbullah için serbest oy için fırsat eşitliği yok dedi.
Filistinli aktivistler pazartesi akşamı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmeye ve Siyonist yerleşimcilerin yaygın saldırısına karşı koymak için sosyal medyada oturma eylemi yapmaya çağırdılar. Fars Haber Ajansı'na göre El Heykel adlı aşırılık yanlısı Siyonist gruplar pazartesi günü sosyal medyada bir dizi çağrı yaparak Siyonist yerleşimcileri bu salı sabahı Mescid-i Aksa'ya yasa dışı bir şekilde büyük çapta girmeye çağırdı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganlara yardım etmek için bir an evvel harekete geçmezsek, yalnızca onlar değil tüm dünya ağır bedel ödeyecek dedi. Guterres, Taliban'ın bayan ve kız çocukların haklarının korunmasına yönelik kelamını tutmamasından derin kaygı duyduğunu belirterek, Taliban'a memleketler arası insan hakları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme davetinde bulundu. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Afganistan'daki insani krizin giderek büyüdüğü ve nüfusun yarısı olan yaklaşık 18 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.
Ve son haberimiz Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 kişiyi daha yaptırım listesine aldı. Avrupa Birliği yaptırım listesine Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin zehirlenmesine karıştığı iddia edilen 6 Rus yetkiliyi de ekledi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ilgili yaptırımları ilk olarak 17 Mart 2014'te başlamıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Azerbaycanlı dindar kesime baskı etrafında. Düşmanların Tahran-Bakü ilişkilerin bozulmasına yönelik plan ve programlarının uygulanmasının devamında Azerbaycan Cumhuriyeti iktidar partisine yakın bazı yetkililer İran'a fobiyi yayma ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki dinler kesime baskı uygulama amacıyla uluslararası Siyonizmin yeni komplosunu dile getirdiler. Bu bağlamda bazı Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri çocukça bahaneler öne sürerek İran'ın konumunu zayıflatmak, gelişmiş askeri silahlardan yoksun olduğunu ileri sürmek gibi Siyonist yaranları dile getirirken Azeri dindarları ve İran severleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Halbuki İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki konumu ve etkisi zayıflamakta kalmayacak, son dönemdeki Siyonist çabalarla Kuzey Aras Müslüman halkı tarafından daha belirgin hale gelecektir. Mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti halkı yaklaşık 30 yıldır Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması ve bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılanması için önemli bir rol oynayan İran'ın neden Azerbaycan medyasının gündeminden çıkarıldığını merak etmektedir. Nasıl olur da İran kısa sürede Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve Müslüman halkının bir numaralı dostu konumundayken düşmanı haline gelir? Bu propagandanın ancak yabancılara bağlı medya aracılığıyla mümkün olduğu ve kuşkusuz geçici olacağı açıktır. Aras'ın kuzeyindeki ve güneyindeki Müslüman milletlerin dostluk ve ilişkilerinin derinliği göz önüne alındığında bu propagandanın kısa süreli olacağı ve uzun vadede Bakülü devlet adamlarını rezil etmekten başka bir sonuç doğurmayacağında şüphe yoktur. Bu bağlamda İlham Aliyev hükümetinin önde gelen üyelerinden ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Ekonomik ve Sanayi Komitesi üyesi olan Vahit Ahmedov, dindarların İran severleri dolayısıyla baskı altında tutulmaları gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı resmi olmayan organı, yeni Musavat'a konuşan Ahmedov, İlham Aliyev hükümetinin bundan böyle İran'a yönelik siyasetini değiştirdiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu. Bence kesin bir kararlılık olacaktır. İran'ın Azerbaycan yönelik savaş açma olasılığına gelince savaş ihtimalinin olmadığı söylenmelidir. İran bu yönde hareket etmiyor. Çok abartsalar da İran'ın pek gücü de yok. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin müttefikleri yeterince güçlüler ama bazı belli başlı tehditler söz konusu olabilir.
Bu çocukça ifadeler bu Azeri politikacının cehaletinin derinliğini gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının İran aleyhine yaptığı geniş çaplı propagandaya rağmen Kuzey Aras Müslüman halkının İran'a olan sevgisi ve şefkatinin varlığı, yabancılara bağlı medyanın aldatıcı propagandaların içi boş ve temelsiz olduğunu göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki yabancı bağlantılı yetkililer İran'la savaşı provoke etmek ve İran ordusu ve devrim muhafızları ordusu güçlerinin İran topraklarında ortak bir tatbikatı Bakü'ye saldırı olarak tanıtmak konusunda zorla ısrar ediyorlar. Bu bağlamda bu tür makamlar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına silah zoruyla İran'a karşı ifade almaya çalışmaktadırlar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu cahil siyasetçileri sevgi ve şefkatin kolay elde edilemeyeceğini bilmiyorlar. İran karşıtı propagandaya rağmen hala İran'ı seven insanların Bakü hükümeti gibi bir gecede konum değiştirmeyeceğini bilmezler. Bu durumda bazı Azeri aydınları uyarıda bulunurken Bakü hükümetinin yanlış yola devam etmesi konusunda uyarmaya çalışmışlar. Azeri siyasetçi İlgar İbrahimoğlu ise İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki mevcut durumun Aras'ın kuzeyindeki din adamları ve inananları sindirmek, tehdit etmek ve bastırmak için kötüye kullanıldığını belirtiyor ve Bakü yetkililerini uygulamaya son vermeye çağırıyor. Bu açıklamalar ve bağımsız uzmanların tutumları, İlham Aliyev hükümetinin tutumlarının Azerbaycan Cumhuriyeti, Müslüman halkının İran'a yönelik görüşlerinden uzak olduğunu göstermektedir. Aslında Azeri yetkililerin yabancılar tarafından dikte edilen tutumları hayata geçirmeye çalıştıkları görülüyor. Bakü yetkililerinin Siyonist rejimin ve bazı yabancı ülkelerin elinde oyuncak olması, bu ülkenin ulusal çıkarlarını garanti ve güvenceye almamakla beraber, şüphesiz gelecekte Azerbaycan hükümeti ve Müslüman halkının da zararına olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika ve Avrupa'daki Afgan göçmenlerin kötü şartları etrafında. Afganistan'daki siyasi ve sahadaki gelişmeler, en önemlisi de Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ülkeden kaçarak Amerika ve Avrupa ülkelerine sığındı ve asgari düzeyde sağlık ve refah imkanları ve şartları altında tutunmaya başlandı. Durum öyle ki son zamanlarda yüzlerce Afgan mülteci İngiliz politikalarını eleştirerek ana vatanlarına geri dönme çağrısında bulundu. Guardian'a göre İngilizlerin Afganistan'dan çekilmesi sırasında onlarla birlikte ülkeden kaçan çok sayıda Afgan otellerde tutuldukları koşulların son derece içler acısı olduğunu söylüyor. İngiliz hükümeti geçtiğimiz günlerde Afgan mülteciler için sıcak karşılama programı başlattığını iddia etmişti, ancak şimdiye kadar böyle bir iddia sadece sözde kalmaya devam etti. Diğer Avrupa ülkelerinde de Afgan mültecilerin durumu kötü sayılmaktadır. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Avrupa ülkelerine 10 bin ila 20 bin arası göçmeni daha kabul etmeleri çağrısında bulunurken, Avrupa Birliği'nin iç kurumları sığınmacıların karşısında engeller, hatta bariyerler ve duvarlar oluşturmak için 12 Avrupa Birliği üyesi ülkesinden mali yardım istemiştir. Birçok Doğu Avrupa ülkesi de Avrupa Birliği finansmanlığı sayesinde binlerce kilometre duvar inşa etmek istiyor. Bu ülkeler Yunanistan gibi duvarlar ve bariyerler inşa ederek sığınmacıların ve mültecilerin girişini engellemek istiyorlar. Yunan makamları daha önce insan hakları grupları tarafından eleştiriye uğrayan 5 yeni kamptan ilkini yeniden açtı. Samos adasında bulunan kamplardan biri, etrafı dikenli tellerle çevrili ve elektronik güvenlik sistemiyle donatılmış, denetlenmektedir. Kampın giriş kapıları geceleri kapalı tutuluyor ve bu da sığınmacıların hareketini kısıtlıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü ise sığınmacıların korunmaya ve yardıma ihtiyaçları olduğu konusunda uyarılarda bulunmuş ve şöyle demiştir: "Onlar suçlu değiller. Bu muameleyi görmemeliler. Onlar toplum için tehlike oluşturmuyorlar."
Bu konuda Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johnson şöyle diyor: "Birçok ülkenin bu bariyerleri inşa etmeye karar verdiğini gördüm. Onları anlayabiliyorum." Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise geçtiğimiz günlerde şu açıklamada bulundu: "Tahminlere göre gelecek 5 yıl içerisinde 85 bin kadar Afgan Afganistan'ı terk edecek. Avrupa Birliği ise bu nüfusun yarısını barındırabilecek. 2015 yılı itibariyle 27 Avrupa Birliği ülkesine yaklaşık 570 bin Afgan sığınma başvurusunda bulunmuştur. Yalnızca 2020'de yaklaşık 44 bin Afgan Avrupa Birliği'ne sığınma başvurusunda bulunmuştur. Ve Afganistan'ı Suriye'den sonra Avrupa Birliği'ne en çok mülteci gönderen ikinci ülke haline getirdi. Buna rağmen birçok Afgan hala Avrupa dışında bekliyor ve girişlerine izin verilmiyor." Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden birçok Afgan da zor koşullarda yaşıyor. Amerikan askeri rakamlarına göre Kabil'in düşmesinden sonra Amerika'ya kaçan yaklaşık 53 bin Afgan mülteci mevcut durumda 8 Amerikan askeri üssünde tutuluyor. Birçok göçmen uygun şartlarda bulunmamaktadır. Öyle ki Amerikan İş Güvenlik Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yerel aşırılık yanlısı gruplardan gelecek memnuniyetsizliğin oranında olası bir artış ve sonuçta şiddetin artması olasılığı konusunda uyarıda bulunmuştur. Amerika İş Güvenlik Bakanlığı Analiz Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre aşırılık yanlısı şüpheliler federal hükümeti kritik altyapı tesislerine ve mültecilerin göçmenlerin yerleştirilmesine rol oynayan kuruluşlara belirsiz tehditler oluşturabileceklerdir. Bu raporlara göre bu tehditler çerçevesinde Florida'da bulunan Afganları yerleştirmekte rolü olan kar amacı gütmeyen bir kurum bile kundaklanmak istenmiştir. Diğer binlerce Afgan mülteci de Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Arnavutluk ve Uganda'daki kamplarda başlarına neler geleceğini bilmeden korkunç koşullar altında tutulmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mehr 1400, Hicri Kameri 5 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 12 Ekim 2021 Salı. Bugün Hicri Şemsi 20 Mehr, İranlı ünlü şair Hacı Şemseddin Muhammed Hafız-ı Şirazi anma günüdür. Hicri Şemsi 727 yılında İran'ın güney kentlerinden Şiraz'da dünyaya gelen Hafız-ı Şirazi, Kur'an tefsiri, hikmet, Arap edebiyatını üstün kabiliyetle öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i çeşitli kıraatlerle ezberlemesinden dolayı Hafız lakabıyla ünlendi. Büyük arif, hekim ve edip olan Hafız, sahip olduğu üstün kabiliyetleriyle her zaman hayatta kalan şiirler söyledi. Hafız, İslami talimler ve Kur'ani anlatımlar ve kinayelerden yararlanarak İran edebiyat tarihinin en güzel gazellerini sundu. Bugüne kadar Hafız divanına çeşitli şiirler yazılmıştır ve bu divan dünyanın çeşitli dillerine tercüme edilmiştir. Hafız-ı Şirazi, Hicri Şemsi 792 yılında vefat etti. ...208 yıl önce, böyle bir günde Hicri Şemsi 20 Mehr 1192 yılında İran'ın Rusya'ya karşı yenilgi alınması ardından İran'la Rusya arasında Gülistan Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma İran'la Ruslar arasında 10 yıl süren savaşların birinci aşamasının bitiminden sonra ve İngiltere hükümetinin müdahaleleriyle iki ülke arasında imzalandı. Bu anlaşma uyarınca o tarihe kadar Rusya tarafından ele geçirilen bütün kentler Rusya topraklarının içinde kaldı ve Rusların Karabağ, Bakü, Derbent, Lenkeran ve Talişin bir kısmı üzerindeki mülkiyet hakkı kabul edildi. İran, Dağıstan, Gürcistan ve Ermenistan bölgeleriyle alakalı açtığı tüm davaları geri alacağını kabul etti. Bu anlaşmada iki ülke sınırları kesin olarak belirlenmedi ve bu belirsizlik ve Gülistan mutabakat maddelerinin İran hükümetinin bu mutabakata uymamasına neden oldu ve Rusya'yı hilekarlıkla suçladı. İşte bu durum sonraki yıllarda Rusya ile İran arasında ikinci savaşın baş göstermesine neden oldu ve Türkmençay gibi baskıcı bir anlaşma İran'a dayatıldı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Mehr 1373'te İranlı ünlü araştırmacı ve mütercim Mahmud Riyazi 60 yaşında bir hava kazasında vefat etti. İran'da petrolün millileştirilmesi olayları sırasında eğitimini sürdürmek için Meşhed kentine gitti ve ardından siyasi mücadelelere girdi. Mahmud Riyazi Hicri Şemsi 28 Mordat 1332'de meydana gelen askeri darbenin ardından askeri okula gitti ve ardından Teknik Fakültesine girerek eğitimini sürdürdü. Hicri Şemsi 1341'de üniversiteden mezun olan Riyazi elektrik bilimindeki araştırmalarını sürdürdü. Mahmud Riyazi ömrünün sonlarında başlangıçtan 1990 yılına kadar Dünya Medeniyet Tarihi adlı kitabının tercümesini başlattı ki onun ölümü bu eserin tercümesini bitirmesine izin vermedi. Rusya, Çin ve Batı gibi süper güçlerin doğuşu ve düşmesi, enerji krizi ve emperyalizmden kısa bir analiz gibi eserleri Dr. Mahmud Riyazi tarafından kaleme alınmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Meclis vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak.
Cumhuriyet.
AKP, kooperatiflerle ilgili yeni bir torba teklifi meclise sundu.
Yeni Asya.
İktidarı pazar gezmeye davet ediyoruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 10 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde Mansur Yavaş "En Büyük Projem Huzur" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geleneksel bir söylem vardır. Yerel yönetimlerde iktidar olan genel yönetimi de alır. 2019 yerel seçimleri bu anlamda ciddi bir gelecek habercisi oldu. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Millet İttifakı'nın desteğiyle CHP'li adaylar tarafından kazanıldı. Daha önce CHP'nin elinde olan İzmir, Muğla, Aydın, Eskişehir, Hatay ve Tekirdağ aynen devam etti diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
11 Büyükşehir Belediye Başkanı şu ezberleri bozdu. Eğer CHP kazanırsa yardımlar kesilir. Belediye kadroları liyakatsiz insanlarla, hatta teröristlerle dolar. Halkın içine giremez, şehirden uzak kalırlar. Belediyeleri batağa sürükleyip hizmet veremez hale gelirler. Bunların tümünde tersi yaşandı. Bunun en önemli kanıtı, iktidarın yarı ve tam tersi yayın organlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili haber yapamamaları. Sadece Büyükşehir değil, muhalefetteki tüm belediyelerde metrekareye 3-4 müfettiş düşüyor. En ufak bir şey bulduklarında manşet hazır. Bir türlü istedikleri ağırlıkta bir haber yapamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la hafta içinde makamında bir fincan bitki çayı içimi sohbet ettik. Sohbetin içinde betondan çok insan geçti. En sıcak durum üniversite öğrencileri. 5000 kadar öğrencinin barınma sorununu çözmüşler. Bunun için belediyenin organizasyon olanaklarının yanı sıra kentin ileri gelen iş insanlarının da devrede olduğunu vurguladı, devam etti. Hepimizin yaşadığımız kente bugünkü ve gelecek kuşaklara borcu var. Bu ülkenin başkentinde yatacak oda bulamayan öğrenci olamaz. Yavaş'ın gündemini işgal eden konulardan biri istese de istemese de Melih Gökçek dönemi icraatı. O dönemde kentin uğradığı zararlar, özellikle bütçenin kabul edilemez alanlara gitmesi konusunda hassas. Böylesi durumlarda yetki makamındaki insanlar sadece yaptıklarından değil yapamadıklarından da sorumludur. Belediye meclisinde ağırlık genel iktidar temsilcilerinden yana, AKP'li ve MHP'li üyelerin başlangıçtaki ön yargılarının usul usul kırıldığı gözlenmiyor. Buna ilişkin değerlendirmesi şöyle. Bana yönelik her eleştiriyi ciddiye aldım. Bir olumsuzluk dile getirdiklerinde gel birlikte inceleyelim dedim. Zamanla samimiyetimiz ortaya çıktı. Şimdi en azından aleyhime tweetlerin azaldığını görüyorum. Yavaş, başlangıçta söz verdiği gibi herkesi, toplumun tüm kesimlerine eşit davrandığını özellikle vurguluyor. Bu şehrin insanı ödediği vergilerden oluşan bütçenin nereye gittiğini bilecek. Bir bölgenin aldığı hizmeti öteki de alacak, diyor. Moda deyimle en çılgın proje konusunda ezber bozucu bir değerlendirme yaptı. Benim en büyük projem huzur. İnanın huzur olunca her şey oluyor. Açıkça söylemek gerekirse bunun başlangıcı Gökçek'ten sonra getirilen Mustafa Tuna dönemidir. Tuna, Gökçek döneminin yanlışlarında ısrar etmedi. Eğriyi eğri, doğruya doğru dedi. Benim rehberim de doğru. Doğru olan neyse o. İnsanımız artık yoruldu. Yavaş'ın masasında kentin altyapısına ilişkin projelerin yanı sıra pek çok kültür sanat adımları da var. Bazılarından söz etti. Ankara bir kültür sanat şehri olacak dedi, devam etti. İnsanlara sanatı seven bir belediye başkanınız var diyorum, başka bir şey söylememe gerek kalmıyor.
Mehmet Kara 10 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde yurt meselesini mesele etmemek başlıklı yazısına yer veriyor. Üniversitelerin büyük bir kısmı eğitim öğretime başladı. 1,5-2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitim yapılmıyordu. Böyle olunca da birçok mesele görülmüyordu. 2 senenin birikimiyle yüz binlerce öğrenci eğitime başladığı anda öncelikle yurt sorunu ile karşı karşıya kalındı. Öncelikle söyleyelim ki bu mesele siyaset üstü bir mesele olarak görülmelidir. Ülkenin çözüm bekleyen birçok meselesi gibi eğitim meselesi bütün ülkeyi de milleti ilgilendiren bir meseledir. Muhalefet meseleleri, eksikleri ortaya koyacak iktidar da bu meseleyi çözecektir. Durum bu kadar basittir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
8 milyon öğrencinin eğitim gördüğü üniversitelerde yurt yani barınma meselesinin olduğunu kimse inkar edemiyor. Kiraların yüksek oranda artması, kiralık ev bulunamaması, özel yurtlar geçen dönem kapalı olduğundan olsa gerek, fiyatlarını anormal düzeyde yükseltmesiyle bir anda Türkiye'nin en önemli meselesi barınma meselesi oldu. Meseleye dikkat çekmek için barınamıyoruz sloganı ile başlayan hareketle yurt bulamayan öğrenciler parklarda banklar üzerinde yatmaya başladı. Bazı milletvekilleri de buna destek verdi. Parklarda kalan öğrenciler, veliler, aileler ve bunlara destek olan insanlar bu meselenin halledilmesi için çözüm yolu olarak bunu buldular. Mesela Samsun'da barınma meselesi yaşayan 94 üniversite öğrencisi tahsis edilen Bafra öğretmen evine yerleştirilirken yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmen evi müdür yardımcısının yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası öğrencilere verildi. Yine Ordu'da 448 üniversiteli öğrenci anlaşılan otellerde misafir ediliyor. Bunun gibi örnekler çok. Sert müdahalelerle gözaltına almalar, sözde öğrenciler Gezi'nin bir başka versiyonu. Onlar öğrenci değil diyerek suçlamalar, yurt yapımız dünyanın en moderni sözleriyle geçiştirmeler yapılsa da ortada acil çözüm gereken bir mesele duruyor. Yurt bulamadığı için eğitimini donduranlar, kayıt yaptıramayanlar, akrabasının yanında geçici olarak kalanlar, ucuz otel bulup geçici olarak barınma meselesine çözüm bulmaya çalışanları duyuyoruz.
Esfender Korkmaz 10 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde piyasa anarşisine dikkat başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomi 2013 yılından başlayarak çeşitli reyting ve finans kuruluşları tarafından önce dünyanın en kırılgan ekonomileri arasında sonra dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak gösterildi. Bu kötü sona Sayın Erdoğan'ın açıkladığı devlet anonim şirket gibi idare edilmelidir anlayışı neden oldu. Zira şirket anlayışında özel karlılık, devlet anlayışında sosyal fayda, toplumsal fayda odaklıdır. Ayrıca hükümet uyguladığı iktisat politikalarıyla ve gerekirse devleti de işin içine sokarak aksak rekabeti önler, ekonomik istikrar sağlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Devleti şirket gibi görmek anlayışı başkanlık sistemine kadar ekonomiyi kırılgan yaptı. Ama başkanlık sisteminden sonra demokrasi, hukuk alanında geri düşmemiz ve kayyum gibi uygulamalarla mülkiyet haklarının zedelenmesi hızlı bir güven kaybına neden oldu. Bu defa piyasada panik ve anarşi oluştu. Bir arkadaşım anlattı. Alüminyum tekne yapımı için kilo başına işçilik maliyeti olarak 4 tersane teklif veriyor. 17 euro, 12 euro, 13,3 euro ve 4,3 euro. Hani birisi diğerinden %50 pahalı olabilir. Ancak %400 pahalı olması ancak anarşist piyasalarda olur. Piyasa ekonomisinde de denetleyici ve düzenleyici kurumlar vardır. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği kendisini tek resmi temsilci olarak ilan ediyor. Ama tersanelerde fiyat anarşisine karşı kayıtsız kalıyor. Öte yandan böyle bir piyasa için aksak rekabet piyasası da demek mümkün değildir. Doğrusu bu bir anarşidir. Böyle bir piyasa yapısı iki algı oluşturuyor. Birisi ekonomi yönetimi işi bilmiyor, ikincisi spekülatörlere altyapı oluşturmak istiyor. Mamafi sürekli olarak ekonomi yönetiminin Merkez Bankası bağımsızlığı ve faizlerle oynaması da aynı kapıya çıktı. Aslında dolarizasyon da varken tek başına faiz politikası istikrar sağlamaz, tersine yüksek enflasyonda yalnızca yıkıcı etkileri olabilir. Faizin yalnızca reel faiz olarak görülmesi de ayrı bir istikrarsızlık oluşturdu. Aşağıdaki grafikte Eylül'den Eylül'e yıllık olarak mevduatın brüt reel getirisi yer alıyor. Çoğu sene mevduata eksi reel faiz verilmesi dolarizasyona neden oldu, kur artışlarını tetikledi ve istikrarı bozdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Irak'ta parlamento seçimleri,
Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimleri,
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Irak'ta 5. parlamento seçimleri 10 Ekim'de düzenlendi. Bu seçimler bundan önce 4. parlamento seçimleri Mayıs 2018'de düzenlendi. Ancak Ekim 2020'de halk protestoları yüzünden Adil Abdülmehdi hükümeti düştü ve birkaç ay sonra da Mustafa Kazım'ın geçici hükümeti iş başına geldi, bir sıra daha düzenleniyor. Irak'ta erken seçimlere gidilmesi ve yeni bir hükümetin kurulması, Irak'ta siyasi grupların Başbakan Kazım'dan taleplere biri olmakla Kazım'ın de önemli önceliklerinden biriydi. Buna göre ilkin erken seçimlerin Haziran 2021'de düzenlenmesi kararlaştırıldı, ancak teknik zeminin hazır olmaması yüzünden Ekim 2021'e ertelendi.
Gerçi Iraklı bazı siyasi şahsiyetler ve gruplar seçimlerin bir kez daha ertelenmesi için bastırdı.
Fakat sonuçta bu seçimlerin 10 Ekim tarihinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Irak Yüksek Seçim Komisyonu erken seçimler için 3244 adayın salahiyeti onaylandığını açıkladı. Ancak bu seçimlerin kampanyaları Irak tarihinin en uzun süren seçim kampanyası oldu. Zira bu seçimlerden önce adaylara seçim kampanyaları için 8 Temmuz'dan Ekim'in başlarına kadar uzanan 3 aylık süre tanındı.
Irak'ta seçim kampanyaları sona erdikten sonra Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi geçen Perşembe günü 4. dönem parlamentonun görevi son bulduğunu ilan etti ve bu kurum pratikte feshedilmiş oldu ve böylece erken seçimlerden sonra yeni parlamentonun kurulması beklenmeye başladı. Erken seçimlerin ilk merhalesinde silahlı kuvvetler, mensupları mülteciler ve mahkumlar cuma günü oylarını kullandı. Irak Yüksek Seçim Komisyonu 1.200.000 silahlı kuvvetler mensupları, mülteciler ve mahkumlar parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olduklarını açıkladı.
Irak eyaletlerinin seçim komiserliği ise parlamento seçimlerinin ilk merhalesinde seçmenlerin %69'un oy kullandığını açıkladı. Irak Seçimleri Komiteleri Konseyi Başkanı Celil Adnan Halef, seçimlerin ilk merhalesinde oy kullanma işleminin silahlı kuvvetleri iyi katılımı ve gayet akıcı bir şekilde gerçekleştiğini ve oylama sırasında hiçbir güvenlik sıkıntısı rapor edilmediğini belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa Kazemi oylamanın sonunda yaptığı açıklamada hükümeti bir kez daha Irak milletinin ülkenin krizlerini aşma isteğine bağlı olduğunu belirtti. Kazemi pazar günü düzenlenen seçimlerin halkın siyasi değişim talepleri üzerine düzenlendiğini belirterek Irak halkından seçimlere katılmalarını istedi. Hükümeti seçimlerin şeffaflığını ve güvenliğini güvence altına almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Başbakan Kazemi, hükümet olarak seçimlere her türlü müdahale...
Thank you.